daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba, ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar yeniden. Aslında bir önceki bölümü dinlediyseniz, ki dinlemenizi aslında öneriyoruz. Çünkü bu bir mini iç seri. Sevgili Erin Şahan'la birlikte aslında 3 bölümde yeni ekonomiye doğru giden yolculukta bir kütüphane oluşturduğumuz bir mini serideyiz. Ve bir önceki bölümde eski ekonomi, karşısına koymak istediğimiz yeni ekonomi, buna hizmet etmesini istediğimiz kavramlar ve yaşadığımız zorlukları konuşurken, bu bölümde biraz daha çemberin dışına çıkmayı da konuşacağız. Siz bunu bir hafta sonra aslında dinliyor olacaksınız ama bizim peş peşe kaydettiğimiz bölümler. O yüzden bir daha Erince hoş geldiniz demeyi biraz garip buluyorum açıkçası. O yüzden biraz daha direkt sorularımla devam ediyor olacağım. Burada önemli noktalardan bir tanesi bu bölümün adına çemberin dışına çıkmak dedik. Çünkü aslında etki yatırımını da gördüğümüzde B Corp'u da pek çok faaliyeti de, ben bunu bir temsiliyetle göstermek istesem neoliberal politikaların çemberin dışına çıkamamak olarak adlandırıyorum ve bugünlerde donut ekonomisini, yeni ekonomiyi anlatmaya çalışırken kocaman bir çember yapıyorum. Bu çemberin en ucuna, donata en yakın kısmına etki yatırımını, B Corp'u, verifikasyon sistemlerini koyarken en uzak uç kısmına da koyduğum kavramlar reimagining kapitalizm, yeşil büyüme, paydaş kapitalizmi ve aslında bir şekliyle sistemi ayakta tutmaya devam eden kavramlar. Bugünün bence en büyük sorunlarından bir tanesi de sistemin kendini devam ettirmek için ortaya koyduğu, evet kapitalizm kötü, bize çok kötü şeyler yaptı ama hala ona muhtacız deyip onun farklı formlarını bize kabul ettirmeye çalışmak. Bunun önemli bir tartışma alanında olduğunu düşünüyorum ama yeterince gözümüzü de büyümeye döndürmediğimizi düşünüyorum. Hatta Kate'in de yönettiği bir Green Growth ve Degrowth tartışması vardı ve bu çok kıymetli bir tartışmaydı. Biraz bunu bugün Erinç'le de sürdürmek istiyorum. Erinç, tekrardan çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız.
Çok çok heyecanlıyım ben de.
Çok temel bir yerden almak istiyorum aslında. Hepimizin korktuğu, büyümemek mümkün mü? Bugün ana akım iktisatçılarla, ekonomistlerle sohbet ederken de özel sektörle de, kamuyla da, bireylerle de hepimizin ana odağı tamamen büyümek üzerine. Ve şöyle bir mite de inanıyoruz. Büyümezsek öleceğiz. Ama büyürsek de ölmeye devam ediyoruz. Büyümemek mümkün mü? Ve büyümeyi önceliklendirmeyen finansal bir sistemi kurmak gerçekten imkansız mı?
Yani büyümemek hem mümkün hem zaten günümüzün gerçeği. Yani çoğumuzun bulunduğu ekonomiler, son 5 yıla bakarsak, büyümediği seneler oldu, küçüldüğü seneler oldu. Buna ekonomik kriz diye adlandırdık. Çünkü o büyümemeyi iyi bir şekilde yönetmedi. Yönetmeyi de bilmedi zaten devletler, hükümetler, ekonomistler. Sadece büyümeye nasıl geri dönebiliriz politikaları izlendi. O yüzden bir yakından tanıdığım bir ekonomist var. Trados Bankası'nın chief ekonomisti. Trados çok ilginç bir global bir banka. Ve Hans bana bir kere şey demişti. Zaten bu sistemi büyüme amacıyla kurduysak iyi kurmamışız çünkü büyüyemiyor. Sorun büyüyemediği zaman çok ciddi sosyal sorunlar yaratmaya başlıyor. Bunu farklı şekilde tasarlayabiliriz. Esas bakarsak, yani tarihe bakarsak, ekonomik büyüme odaklı olan ekonomiler kurmamışız insan tarihinde. Yani belli, yani çok ciddi sorunları var tarihimize bakarsak, insanların yaşadığı zorluklar vesaire, ama ekonomik sistemin ille böyle olması gerekiyor diye bir altyapısı yok esas, ya da bir doğal bir gerçek değil bu. Bu bizim adlandırdığımız, yarattığımız bir sistem ve hepimizin hayatında, etrafımızda bakarsak çok iyi şekilde işleyen organizasyonlar, işletmeler, işte ekonomik kuruluşlar büyüme odaklı olmayarak yürüyen etrafımızda esas farklı organizasyonlar var. Belki köşedeki bakkal olabilir ya da pazardaki çiftçinin ürünleri olabilir ya da işte farklı servisler veren, tamirat servisleri veren insanlar olabilir. Bunlar esas farklı bir ekonomi gerçekler içinde zaten yaşayanlar, ama büyük kurumsal olarak ve büyük şirketleşmiş olan yapılara bakarsak bunlar büyümemeyi artık düşünemiyor bile. Yani o korkunç bir terim ve bütün çözümlerin büyümeyle beraber gelebileceğini düşünen organizasyonlar yarattık. Bunları yeniden düşünmemiz gerekecek.
Bu çok önemli. Özellikle özel sektörde çok konuştuğumda hala arkasına sığınılan şey, tamam ya, büyümemeliği kabul etmiyorlar. Büyüyelim, herkes için büyüyelim. Büyüyelim, çevreye yatırım yapalım. Büyüyelim, topluma yatırım yapalım gibi bir yerden bakıyorlar ama belki de bundan 5 yıl sonra fazla büyümenin ayıp olduğu bir gerçeğe gideceğiz. Yani onu eleştireceğimiz bir döneme gideceğiz. Çünkü benim çok temel temel bir noktadan anlatmaya çalıştığım şey, büyüme demek bir maksimizasyon problemi. Ve her maksimizasyon çok temel bir matematik, ki ben matematiği hiç sevmem. Bir maksimizasyon problemi beraberinde bir minimizasyonu beraberinde getiriyor. Ve büyüme çevreyi ve insanı gider olarak görüp minimize etmemizi savunuyor. Yani bu bir matematiksel bir denklem. Siz büyümek istiyorsanız belli şeyleri azaltmak zorundasınız. Ve bunu çevre ve insan üstünden yapacaksınız hikayesini görmek gerekiyor. O yüzden aslında içinde bulunduğumuz gıdadan tekstile, pek çok endüstride zaten büyüme odağı bugün dünyanın ve insan haklarının tahribatını sağlıyor. O yüzden hani çok yakında da hala Türkiye'de tartışma süren COP meselesi. Doğru bir yerden tartışmayı yürütmediğimizi düşünüyorum. Yani içinde barındırdığı skandalları bir kenara bırakıyorum tamamıyla. Bu lobiciliği, petrol ve fosil yakıt dünyasını. Ama bunun yönünden de iklim krizi artık çevresel bir sorun değil. Bu bir ekonomik bir kriz, ekonomik bir sorun. Ve biz artık iklim krizini çözmek için büyüyüp büyümemeyi konuşmamız gerekiyor. Ama sanırım bu korkulan bir konu olduğu için de henüz buraya çekemedik meseleyi diye düşünüyorum.
Aynen, yani burada benim beraber çalıştığım Kate Raworth'in bir sözü aklıma geliyor. İngilizcesini söyleyeceğim, sonra Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. We've created economies that grow whether or not they thrive, and we need economies that thrive whether or not they grow. Yani ekonomilerimizi öyle yarattık ki bunların ne olursa olsun büyümeleri lazım ve pozitif sosyal etki yaratsa da yaratmasa da büyümesi lazım. Ama öyle bir ekonomi yaratmamız lazım ki sosyal ve ekolojik etki yaratan, pozitif etki yaratan bir ekonomi olması lazım. Bu büyüse de olur, büyümese de olur. Belki büyür. Yani belki de, yani bunu esas savunan bazı bir sürü ekonomist var. Yani zaten büyümeden sosyal ve ekolojik fayda oluşmaz diyenler var. Peki o öyle olsun, öyle düşünelim. O zaman sosyal ve ekolojik amaçlı bir şekilde yaratalım bütün organizasyonları, bütün şirketleri, bütün finansal dünyayı. Ve o gerçekse zaten büyür ekonomi kendi kendine. Yani büyümeyi o zaman hedef haline getirmeyelim.
Kesinlikle. Bu podcast serisinde Ethem Can'la da konuşurken degrowth ekonomileri çalışıyor aslında Ethem Can. O da mesele burada finansal olarak büyümemin ötesinden bunu ana odak haline getirip getirmediğimiz demişti. Tam olarak bununla ilgili bir noktada. Ve burada sanırım büyümemeye dair en önemli şey de yeni bir zihniyetle onarıcı ve dağıtıcı adil iş modellerinde para kazanamayacağımızı düşünüyorlar. En büyük yanılsama da sanırım burada geliyor. Ya da bu düşünceyi savunan bizlerin para kazanmaya karşı olduğunun yönünde bir düşünce geliyor. Ama oysa adil iş modelleriyle de para kazanılabiliyor. Burada size biraz örnek sormak istiyorum aslında. Hem onarıcı hem dağıtıcı olan iş modellerine örnek verebilir miyiz? Bu iş modelleri para kazanıyor mu gerçekten? Yoksa sadece iyi insanlar olarak mı hayatlarına devam ediyorlar?
Kesinlikle kazanabiliyor. Kesinlikle bu para kazansın ya da kazanmasın anlamında bir şey değil zaten söylediğimiz. Zaten para kazanamayan bir iş modeli hayatta duramaz ve kar edemeyen, uzun vadede özellikle kar edemeyen bir organizasyon zaten ayakta duramaz. O yüzden sorun kar etmek ya da etmemek ya da yeterli gelir getirmek ya da getirmemek değil. Sorunun özünde esas ana hedef nedir? Ana hedef ekolojik ve sosyal fayda yaratmak mı, yoksa ana hedef büyümek, karları büyütmek, yatırımcının finansal kaynaklarını yükseltmek o mu? Ve bu iki maksimizasyon ya da yeterlilik olarak yani belki adlandırırsak çok çok farklı yollar bunlar. Çok farklı yerlere götüren, ekonomiyi farklı yerlere taşıyan kavramlar. Örnekler bir sürü var. Örneğin mesela daha yeni konuşmuştum gerçi. Daha dün bile görüştüğüm birisi var şeyde, Almanya'da, Berlin'de. Einhorn diye bir organizasyon. Bir esas vegan kondomlar üretiyorlar. Ve farklı işte o sektörde çalışan bir marka. Ve kendi sahip olma modeli çok ilginç. Çünkü steward ownership modeline geçti. Yani bir vakıf kontrol ediyor bütün organizasyonun şeylerini, hisselerini. Ve bütün karlar içeri doğru yatırılıyor. Yani karlar dışarı gitmiyor. Hiçbir yatırımcının eline geçmiyor. Aynı zamanda da Holocracy diye bir işletme modeli var, yönetim modeli var ve bütün çalışanların katkıda bulunduğu kararlar var vesaire. Yani çok ilginç bir iş modeli ve tasarımı var yani organizasyon, işletme olarak. Ama bunu bir köşeye koyarsak, iki tane farklı ürünleri var da Einhorn'un ve Einhorn mesela ürünlerinin bir tanesi sürdürülebilir bir şekilde üretilebiliyor, bir tanesi atık yaratan ürün modeliydi. Ve o ürün modeli, bu daha çok işte kadınsal hijyen konularında ürün üretiyor bu bahsettiğim örnekte. Ve belli bir noktaya geldi ki baktı iş dünyasına, dedi bizim esas iki tane ürünümüz var. Bir tanesi sürdürülebilir bir ürün, bir tanesi değil. Peki sürdürülebilir olmayan ürünü değiştirme ihtimalimiz yok. Bu her zaman bu noktada olacak ama çok ciddi kar getiriyor bize. Çok ciddi ekstradan gelir getiriyor. Ama buna rağmen biz bunu yok edeceğiz. Piyasadan kaldıracağız biz bu ürünü. Çünkü bizim yani amacımıza bağlı olan bir ürün değil ve hakiki bir şekilde, samimi bir şekilde sosyal ve ekolojik amacımızı sürdürmek istiyorsak o zaman diğer ürüne odaklanmamız lazım. Yani onu daha iyi pazarlamamız lazım. Şimdi Einhorn yok olmadı. Einhorn iflas etmedi. Einhorn biraz geliri biraz küçüldü, biraz azaldı ve yeni stratejiler kuruyor ve yeni iş modelleri de sunmaya başladı. Şimdi yeni, dün fark ettim gerçi, yeni solar enerjiye de akmış. Çünkü çok ciddi bir ilişkisi var Berlin'de ve Almanya'da farklı tüketicilerle ve onlar farklı ürünler de talep ediyorlar. O yüzden genişletti mesela ürün portfolyosunu. Bunun gibi bir örnekler var. Zor bulunuyor tabii bazen. Çünkü finansal dünyada bunları gerçekleştirmek kolay bir şey değil. Yatırımcıların onayını alabilmek kolay bir şey değil. Ama bu tür kararları alabilmek mümkün. Yani bir tane daha örnek vereceğim. Hindistan'dan olacak bir örnek. Last Forest diye bir organizasyon. Oradaki organizasyonun sahibi ya da organizasyonun başında olan genel müdür bana anlatmıştı bir kere. Demişti biz belli bir noktaya kadar büyüyebiliriz. O noktadan sonra büyümememiz lazım. Çünkü bizim bu alandaki ekolojik ayak izimiz bu kadar olabilir. Yani bu ekoloji bu büyüklükte bir üretimi ve bu büyüklükte bir organizasyonu esas ayakta kaldırabilir. Ve bu yüzden belli bir büyüme tavanımız var. Ve bu tavana kadar gidebiliriz. Bunu aşmamamız lazım. Tabii ki bazı teknolojik gelişmeler olabilir vesaire. Onlar olursa tamam iyi, belki yeniden değerlendirirsin o tavanı. Ama bir büyüme tavanı olduğunu bile kabul etmek çok zor bir şey iş dünyasında. Ama bunu kabul edebilen organizasyonlar var. Bunu kabul edebilen sosyal işletmeler özellikle var. Ve bunun gerçek olabileceğini ve gerçekçi olabileceğini de gösteren örnekler bence.
Bunları anlamak sanırım hepimiz için çok önemli. Çünkü aslında bu şekilde de var olarak ve iş dünyasını üreterek kazanç elde edebileceğimizi görmek çok önemli. Ve bunun ötesi aslında bu işletmelerin sayısı artarsa birbirleriyle kuracakları tırnak içindeki o piyasanın da ne kadar adil bir şekilde var olabileceğini görmek çok önemli. Çünkü siz piyasanın da işleme mantığı bu benzer oyuncuları biraz daha sahaya ele alabilirsek dinamikleri de bu yönde çevirmek de kolaylaşacak. Özellikle hep Türkiye'de de konuştuğumuz konulardan biri adil üretimlerin pahalı olması. Yani çünkü buradaki maliyeti çevreye veya insana değil tüketimin üzerine koymaya çalıştığı bir noktadan bunu ele alıyor. Ve bazen de son tüketicinin de buna razı olması gerekiyor. Yani gidip bir hızlı moda markasından 5 tişört almak yerine bir tane tişörtü adil üretimi almak ve bunu giymeyi kabul etmek de sanırım burada son tüketiciye düşen bir nokta. Hani burada tabii ki şeyden bahsetmiyorum. Bu da önemli bir çizgi. Yani yoksullaştırılmış ve o hızlı modadan bir tane almaya ucuz olan her neyse onu almak zorunda olan grupları burada değil aslında hedef göstermek veya süreci tüketicinin omzuna bırakmak değil buradaki ana hedef. Ben hiçbir zaman birey ve tüketiciden dönüşümü bekleyen tarafta değilim. Sermayenin dönüşmesini bekleyen taraftayım. Ama yine de burada son tüketicinin de bir rolü olduğunu görmek bana önemli hissettiriyordu açıkçası. O yüzden ben de bugünlerde tercih etmeye çalıştığım şeylerde daha kooperatiflerin adil üretim seçenekleri neler olabilir sorusunun peşinden çok gidiyorum. Ve burada bana en çok gelen şey sorusunu da size sormak istiyorum. Ya tamam ikin güzel. İşte Hindistan'da bu işletmeyi kurdun, gittin İsveç'te bunu kurdun. Böyle küçük bir sürü kooperatifler var, işletmeler var. Ya çok güzel ama çok tatlısınız da gerçekten bu üstenci Eda'yla ama bu çok küçük. Yani hani ana akıma baktığımızda kocaman yatırımlar, firmalar, endüstriler. Siz orada kendi kendinize oynuyorsunuz. Tamam devam edin gibi bir yorumu çok alıyorum. Biraz da haklı bulduğum noktalar oluyor. Ya acaba biz çok mu kendi kendimize bir oyun oynuyoruz ya burada bunlar bunu yapmaya devam ediyor mu gibi bir yerden bakıyorum. Ya bu kadar dev bir mekanizmada onarıcı ve dağıtıcı olabilir miyiz gerçekten?
Ya bence çok güzel bir soru ve ben de aynı şeyi duyuyorum. O yüzden güldüm. Çünkü bunu çok duydum ve kendimi de sorguladım bu konuda çok. Yani sorguluyorum da. Yani bu esas bir anlamda insanı rahatsız edici bir soru ama aynı anlamda da bunu taşıyabilmemiz lazım bu soruyu. Çünkü gerçekten de köşede, kendi köşemizde yani rahat olduğumuz insanlar ve alanlarda çalışmak çok kolay ve oraya oranın beni de çektiğini hissediyorum. Yani gidip kooperatifçilik dünyasının içinde bulunmak, onun güzelliğini, onun o insanların prensiplerini hissetmek çok daha zevkli bir hayat. Yani onun içinde bulmak, yani diğer dünyayı biraz görmezlikten gelmek ve onun içinde küçük yani projelerle vesaire memnun olmak mümkün. Bunlar olması lazım. Bunları desteklememiz lazım. Bunları yürütecek insanlara ihtiyacımız var. Çünkü bunlar esas farklı bir şey oluşabileceğini gösteren örnekler ve bunlar esas geleceği tasarlayabilmemiz için gereken gözlemler yaratan projeler ve bunları hiçbir zaman küçümsemek istemem. Ama ben özellikle hayatımı daha çok bunlardan esinlenerek, bunların yarattığı örnekleri anlamaya çalışarak genel akımı nasıl etkileyebiliriz sorusunu doğrultmaya çalışıyorum. Ve çok zor bir şey çünkü sanki böyle farklı iki tane ayrı dünyadan gidiş geliş yapıyorsun sürekli ve sarsıcı bir şey. Yani farklı boyutları içine giriyorsun ve çıkıyorsun gibi sanki. İkisini birleştirmeye çalıştırdığın zaman çok rahat bir hem iletişim noktası bulmak zor hem de pratik bir şey ortaya çıkarmak zor. O yüzden bunu tamamen kabul ediyorum. Ama aynı zamanda ana akımı tamamen olduğu gibi kabul etmemiz de gerçekçi değil. Çünkü kabul edersek hiçbir şey değişmeyecek. Sadece günümüzde zaten yani mümkün olan pozitif projeler var. Bütün büyük şirketlerin yaptığı çok güzel projeler var. Yani yok değil. Çünkü kendisi bunun içinde kendi çıkarlarını da görebilen şirketler oldukları için bunları destekleyebiliyor. Kendi işte çiftçilerine bazen çok güzel projeler yaratıyor. Çünkü o esas tedarik zincirindeki önemini anlıyor. Ya da işte bazı tüketicileri çekebilmek için bazı pozitif projeler üretebiliyor. Bunların hepsi güzel şeyler, çirkin şeyler değil. Ama bizim yapmaya çalıştığımız ve senin, benim, diğer bizim gibi çalışanların bu işte bu zor alanda bu iki boyutlar arasında gidiş geliş yapan insanların yapmaya çalıştığı şey bu şirketlerle ve bu iş dünyasıyla ve bu finansal dünyayla iletişimde olan olarak onların temelini değiştirebilecek olan fırsatları sürekli aramak. Ve bunun hemen tek adımda olmayacağını görüyoruz. Yani tabii ki bu şunu yapalım, bunu yapalım sonra pat diye değişti bütün dünyadaki işte public listed company'ler, bütün işte Nasdaq'taki, Dow Jones'daki vesaire, FTSE'deki global şirketler tek adımda değişmeyecek. Bir formülü de yok bunun. Ama amaç şu olması lazım bence. Onlarla çalışırken diğer bu köşedeki olan, bu marjinalleşmiş olan alternatiflere credibility verebilecek adımlar atılması lazım. Mesela bunlar tedarik zincirinde bir şey yapıyorsa bunu mesela çok daha radikal bir şekilde bu sektörden öğrenerek ve bu sektörün bu alternatiflerdeki oluşan prensipleri değerlendirerek ve onları kutlayarak yapması lazım. Kendisi onların parçası olmadığını kabul ederek ama onlara destek verdiğini ve onları esas ekonominin geleceğinde gördüğünü söylemesi, göstermesi, altını çizmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani esas çünkü biz böyle yaparak yani onların yarattığı, bu alternatiflerin yarattığı çözümleri bir şekilde onun ana prensiplerini koruyarak genel akımdaki şirketlerle iletişime girdiğimizde bunu kaybetmememiz lazım. Ama aynı zamanda bunu küçük de olsa o şirketlerin içinde ve o finansal dünyanın içinde farklı yerlerde yaşayarak, kutlayarak esas bunun ne kadar önemli olduğunu ve ikisi arasında esas bir köprü oluşabildiğini göstermemiz gerekecek. Yani bu çok bir sürü gerginliklerle dolu olan bir hedef esas. Bahsettiğim gibi bunu şunu korumamız lazım. Bir greenwashing olmaması lazım. Bu genel firma değişmediği için onun kendisini kutlaması değil, bu farklı projenin kutlamasının önemli olduğunu altını çizmemiz lazım. İşte bunun nasıl genişleyebileceğini düşünmemiz lazım. Aynı zamanda yani fazla kolaylaştırmayarak, yani bunun içini boşaltmayarak yapmamız lazım vesaire. Bir sürü gerginlikler var ve bu gerginliklerden kaçamayacağız. Bu gerginliklerle beraber yani bu işleri yapmamız gerekecek.
Evet, bu çok önemli. Özellikle şeyi de konuşmuştuk sizinle Şirince'de de. Yani sosyal girişimcilerle çalışmak sizin bir sosyal girişimci olduğunuzu göstermez. Bunun hikayesini buradan yazmamanız gerekiyor. Yani bir sosyal girişimciyle ürettiğiniz ya da ondan aldığınız bir ürünü kendinizi de bir sosyal girişimci sertifikasıyla sunmamak buradaki önemli ayrımlardan bir tanesi. Bunu çok da kıymetli buluyorum açıkçası. Ve özellikle işte tedarik zincirine eklemek, paydaş zincirine eklemek. Burada başka dönüşümler de gerekiyor. En basit şirketlerin satın alma sınırlama birimlerinin baştan sona değişmesi gerekiyor. Çünkü bu marjinalleştirilmiş diye adlandırdığımız yapılarla nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Bunun önemli bir ayrım olduğunu da düşünüyorum ve hakikaten görece kolay bir adım olduğuna da inanıyorum. Çünkü iş yapma biçimimizde artık buradan değil buradan alıyorum demek çok büyük bir farklılık yaratabiliyor. Örneğin ben işte çalıştığım kurumlarda çok fazla hediyelik eşya verme kültürü var. Yani Türkiye'de bunu çok seviyoruz açıkçası. İşte etkinliklerde bir bez torba verelim, içine ürünler koyalım, bir şeyler yapalım vesaire. Ve bununla ilgili sosyal girişimler de oluşmaya başladı. İşte kadınların ürettiği ürünler vesaire vesaire. Çok iyi amaçlı çıkan ve aslında adil üretimi desteklemek. Ama bunlar da bir şekliyle oyunun bir parçası oldu ve bence greenwashing yapmaya yardım etmeye başladı. Burada kurumları şuna ikna etmek gerekiyor. Gerçekten Türkiye'nin pek çok coğrafyasında daha yoksul ve dezavantajlı bölgelerinde kadın kooperatifleri var ve bir araya geliyorlar. Atık kumaşlardan bez çantalar üretiyorlar, kıyafetler üretiyorlar. Aslında sizin neye ihtiyacınız varsa bunu üretebiliyorlar ama bir anda belki 10 bin tane üretemiyorlar. Onlara bir zaman açmanız ve onların maliyetlerini de görmeniz gerekiyor. Ama satın alma ne yapıyor bir bez çanta istediğimizde? Gidip onlarda bu süreci teklif aldırabiliyoruz açıkçası. Ama hızlı bir üretim firmasından 10 bin tanesini belki yarı fiyatına alabildiğinde burayı seçiyor. O yüzden aslında bu temel dinamikleri burada dönüştürmek ve burada bir etki maliyetini de bence koymak işin içine önemli gibi hissediyorum. O yüzden bu tarz kırılımlar üzerinde Türkiye'de çalışıyorum ve biraz da zorlanıyorum. Yani en basit Hatay Defne Kadın Kooperatifi var. Benim yakından tanıdığım deprem bölgesindelerdi. Çok etkilendiler ve bugün depremin ya hikayelerini dinlediğimde depremin 3. gününde bütün kadınların toplandığı bir alan. Bugün hem şehri kalkındırıyorlar, şehre projeler yazıyorlar, şehrin üretimini canlandırıyorlar. Hem kadınların, kız çocukların güçlenmesi için çalışıyorlar ve çok gündelik yiyecekler üretiyorlar. Meyve cipsleri üretiyorlar, salça üretiyorlar, baharat üretiyorlar. Ama bugün toplu alımlarda sorun yaşıyorlar. Kapasiteleri gereği bir anda üretemiyorlar. Ve bugünlerde birçok kurumda parça parça nasıl alabilirsiniz bu kooperatiften bu ürünleri diye bir yol kat etmeye çalışıyorum. Oradan kargo firmalarına gidiyorum. İlk üç sevkiyatlarını bedava yapar mısınız diye rica ediyorum. Ve aslında sürekli bu kooperatiflerle döngü arasında gidip gelmeye çalıştığımda özel sektörün bir tık daha kapsayıcı bir adım atması gerektiğini hissediyorum bu işletmelere karşı. Belki de önümüzdeki ekin olarak 5 yıl 10 yılın hedefi özel sektörden bir sosyal işletme çıkarmak değil de sosyal işletmelerle nasıl çalışabileceklerini göstermek olacak gibi hissediyorum kendi adıma aslında.
Ya çok doğru soruları soruyorsun. Zor sorular bunlar. Çünkü yani geçen bölümde etki yatırımını konuşmuştuk ve etki yatırımındaki eleştirilerinden bir tanesi finansal dünyanın yapılarını ve yaklaşımlarını değiştirmeden etki ölçümünü üstüne ekleyerek nasıl devam ettirebilir işini, yani o yaklaşım. Sosyal satın alma da biraz buna benziyor. Yani kendi satın alma modellerini, prosedürlerini bunları değiştirmeyerek, bunları sorgulamayarak bu, yani işte kontrat ödeme mekanizman, işte ürün mesela ücretsiz örnek ürün talep etmek vesaire, bunlar yani çok ciddi finansal yük katıyor o üreticilere. Ama bunlar normal standart yapılan şeyler yani satın almada genelde, özellikle şirketlerde ve devlette de, farklı kamusal örgütlerde de. Bunları böyle sorgulamayarak, sadece bunları uygulayarak nasıl sosyal işletmeleri içine sokabiliriz ya da kooperatifleri satın almanın içine dahil edebiliriz ya da işte onları etki yatırımıyla yatırım mekanizmalarının içine nasıl dahil edebiliriz? Bu sorunun özünde sanki bu var gibi geliyor Ekin. Çünkü yani kendini değiştirmeyerek nasıl başkalarını kendine katabilirsin? Ama kendini nasıl değiştirebilirsin sorusunu sormamız lazım. Ve burada esas ilginç örnekler var. Bunlar mesela Güney Kore'de bir yasa var ve bütün kamusal organizasyonlar satın alma yaparken yeni bir strateji yazmaları lazım. Sosyal ekonomiden satın alma yapabilmek için kendi prosedürlerimizi nasıl değiştirdik, nasıl adapte ettik diye anlatması lazım. Yani bir rapor hazırlaması lazım kendisini nasıl değiştirdiğini gösterebilmek için, kanıtlayabilmek için. Esas bu soruyu hepimiz kendimize sormamız lazım. Sen sosyal işletmelerle iş yapacaksan, onların özünü tutmak istiyorsan ve onlara zarar vermek istemiyorsan, O zaman sen de biraz kendine adapte olman lazım bunun için. Belki peşin ödeyeceksin. Belki işte bazı işte şeyleri istemeyeceksin aynı şekilde. Bazı konularda belki destek vereceksin onların dahil olabilmeleri için. İşte bazı formlar olsun, belgeler olsun çok yani ciddi bir ağırlık oluşabiliyor bazı sosyal işletmelerde. Aynı zamanda o sosyal işletmeler için yazılmamış olan formlar oluyor. Çünkü orada doldurmaya çalışıyorsun bu formu. Seninle alakası olmayan şeyler sormaya başlıyor. Seni endüstrine şey değil. Orada insan tutman lazım, uzman tutman lazım, işte belgeleri anlaman lazım. Çok ciddi bir yük oluşmaya başlıyor. Esas sen bunları değiştirebilirsin yani ve belki yani bahsetmeye çalıştığımız şey ve etrafında işte çizgi ya da yuvarlak çizmeye çalıştığımız konu yani sen bu etki yatırımı olsun, sosyal satın alma olsun kendini değiştirmeye hazır mısın? Ve kendini değiştirmeye hazırsan o zaman hadi gidelim yolculuğa.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu çok önemli bir soru ve tamamında gördüğüm şu ki hazır olmadığı için de aslında bu sormak istediğim işte yeşil büyüme, shareholder kapitalizm, işte reimagining kapitalizm gibi kavramlar çıkıyor. Çünkü sistem kendini değiştirmek yerine kendi ana bazı üstüne, ana durduğu yer üstüne görünüşünü ve hikayesini biraz değiştirmeye çalışıyor gibi hissediyorum. Özellikle Türkiye'de Rebecca Henderson'ı da çok tartışmaya açan bir noktada yer almaya çalışıyorum. Ve Rebecca Henderson diyor ki en özetle, eğer var olmak istiyorsan bir şirket olarak para ayırmak zorundasın. Yani bir iklim krizini çözmek zorundasın. Sosyal alanlara yatırım yapmak zorundasın. Ve tabii ki bunun başka alternatiflerini de sunuyor. Ama Rebecca gün sonunda kendini bir çevreci olarak tanımlasa da bir kapitalist kimliğini de kenara bırakmıyor. Ve buradaki anlatısı tamamen şirketi korumak üzerine. Yani iklimi ve yaşamı, sosyal hakları değil, sen kendini var etmek istiyorsan bunları yap diyor. Ve bu bence şöyle çok tehlikeli bir noktaya çekiyor. Bundan sonraki adımların ne olursa olsun önce kendin için at noktasına geliyor ve belki önümüzdeki 10 yılın yara bandı olacak ama sonrasını çözmeyecek. Bu aynı şekilde işte Davos'ta konuşulan Dünya Ekonomik Forumu'nda dünyanın en büyük kapitalistleri bir araya geldi. Kurdukları sistemin bir şekilde patladıklarını fark ettiler ama bırakmak da istemedikleri için "A canım doğa, canım insan" deyip onları da yanına alıp para ayırmaktan bahsediyorlar. Ama merkeze kendilerini ve büyümelerini koyuyorlar. Aynı şey yeşil büyüme için. Bir büyüme nasıl yeşil olabilir? Ben hala çok anlayamadığım bir noktadayım. Hem bu ekonomik sistemlere karşı görüşünüzü biraz almak istiyorum. Yani bunlar neyin hikayesini anlatıyorlar? Gerçekten bize bir yenilik sunuyorlar mı? Ve neden hiçbiri köklü bir dönüşüm ifade etmiyor? Ne oluyor da biz bu oyun alanının dışına çıkan bir ekonomiyi hayal edemiyoruz? Neden burada sıkışıp kaldık?
Yani bunu sanki bu yaklaşımların özündeki soru tamam değişim gerekiyorsa en az nasıl değişerek bu değişimi sağlayabiliriz? Yani esas değişimden korkan bir refleks var bunların merkezinde. Ve yani bu da sağlıklı bir refleks. Yani değişimle beraber çok ciddi riskler var, belirsizlikler var vesaire. Yani bunu böyle çok da saf bir şekilde içine atlamasını beklemememiz lazım insanların. Ama aynı zamanda da buna karşı oluşan bu hislerin, bu işte reflekslerin özellikle etkisinin ne olduğunu da anlamamız lazım. Yani bunun refleksi ertelemek. Yani gerçekleri ertelemek. Son 5 yılda kullanılan dünya çapında kullanılan materyaller 20. yüzyılın tamamında kullanılandan daha fazla. Yani son senelere bakarsak dünyanın ekonomisinin yüzdesinin hangi ya yani yüzdesinin yüzde kaçının circular economy olarak adlandırılabilmesine bakarsak düşüşte. Yani bu terimler yükseldikçe gerçek hareketler ve gerçek dönüşümler yavaşlıyor. Yani böyle bir negatif korelasyon görüyorum yani ikisi arasında. Çünkü bize oyalıyor. Mesela stakeholder capitalism diyoruz. Yani 10 sene önce ben kendimi stakeholder capitalism üzerine çalışıyorum diye adlandırıyordum mesela. Bunu Davos'ta falan kullanılmıyordu bu terim o zamanlar. Ama o zaman benim kafamdaki bunun anlamı şeydi yani farklı paydaşların gerçek güç sahibi olduğu bir şirket modeli. Ve bunda mesela aklıma gelen şeyler işte yönetim kurumunda işçilerin temsil edilmesi, tedarik zincirindeki çiftçilerin ve işçilerin temsil edilmesi, doğanın temsil edilmesi, toplumun ya da tüketicinin temsil edilmesi. Yani gerçek gücün paylaşımı ve karar verme mekanizmalarının içine davet edilmesi paydaşların buydu yani. Benim için stakeholder dediğimiz buydu ve yani bunun üzerine çalışıyordum ve benim gibi çalışan işte şu anda belki ekonomik demokrasi dediğimiz o alanlarda çalışan insanlar böyle kullanıyordu terimi. Sonra bu alındı, ucuzladı, içi boşaltıldı ve şey noktasına geldi. Stakeholder capitalism, farklı paydaşları düşünmek. Yani onları göz önünde görmek. Yine aynı yani karar mekanizması ve güç odakları değişmiyor firmalar içinde. Ama oradaki güç sahibi olan insan diyor, evet biraz aklıma getirdim yani o işte doğayı ya da işçilerin durumunu. Sonra yine karar verici benim ve sonuçta yine de karar verici mekanizma üzerindeki olan güçler ve dengeler ve dinamikler finansal piyasalardan geliyor. Bunlar değişmiyor. Esas bu B Corp modelinin de merkezinde olan bir kavram. Yani considering social and ecological impacts, considering other stakeholders, diğer paydaşları düşünmek. Ama ben bu sabah mesela koşmayı düşündüm. Düşündüm ama sonuçta yapmadım. Çünkü zor geldi. Biraz soğuktu hava. Hafif yağmurluydu. Ve bunu düşünmek güzel bir şey. Göz önünde bulundurmak güzel bir şey. Doğru bilgileri, prosedürleri yürütmek ve bunu daha işte anlamlı bir şekilde değerlendirmek güzel bir şey. Ama sonunda onun karar verme mekanizmalarını ve güç mekanizmalarını değiştirmediğin zaman çok fazla bir şey değişmiyor. O yüzden yani benim için yani her zaman bu güç dengeleri üzerinden değerlendirmek ve güç dengesini değiştiriyor mu değiştirmiyor mu ve finansal sermayenin monopolistik gücünü, firmalar üzerindeki monopolistik gücünü tehdit ediyor mu, etmiyor mu? Bu yani kritik soru. Ve bu soru üzerinden gittiğinde yani ikiye ayrılıyor bütün bu kavramlar. Stakeholder capitalism olsun, işte green growth olsun, bahsettiğin terimler her biri bence bunun bir tarafına ayrılıyor. Yani günümüzün güç dengelerini koruyan ve bunun içinde mümkün olan hareketleri, mümkün olan yatırımları, mümkün olan dönüşümleri gerçekleştirmeye hazır olan konseptler. B Corp da bence böyle. Impact Investing, etki yatırımı da bence böyle. ESG kesinlikle böyle. Belki onun daha da böyle gerici tarafında görebiliriz. Özellikle ana akım ESG'yi. Ama bunları kullanarak esas bizim alanımızdan terimleri kullanmaya başlayarak biraz kafa da karıştırıyor. Sanki ikisi beraber yürüyebilecekmiş gibi. Yani zor olan, acı yaratacak olan, gerçekten de ucuz olmayan ya da hemen getiriliği yükseltmeyecek olan şeyler yapmayarak, kolayları yaparak yeterli olacakmış gibi, teknoloji bunları çözecekmiş gibi bu tür bir hava yaratarak yani erteliyor. Zor olanı ertelemiş oluyor.
Burada demokrasiyi nasıl görüyorsunuz? Yani bunu asla sormak aklımda yoktu. Şu an biraz daha şekillendi. Çünkü şeyi çok konuşmadığımızı fark ediyorum. Yani işte tabii ki bu Mazzucato'nun çalışmaları, Kate'in de bahsettiği, sizin de bahsettiğiniz devletin artık tekrar gün yüzüne bir oyuncu olarak çıkması gerekliliği var. Ama daha önce sizinle de tartıştığımız bir yandan da devletin bir otokratik olma hali var. Bu da çok korktuğumuz bir senaryo. Çünkü ne kadar güvenebileceğimiz bir mekanizma devlet açıkçası çok emin olmadığım bir yerde bakıyorum. Ama burada sanırım ne konuşuyorsak konuşalım demokrasiyi aktif işletmemiz gerekiyor ki aslında bir şeyleri ilerletebilelim. Yani bugün savaşı yaşıyoruz ve Ukrayna'dan Filistin'e asla pek çok noktada göz göre göre bir savaş var ve bir savaşın ötesinde belki de soykırımları da yaşadığımız bir noktadayız. Ve demokrasi o kadar aktif işlemiyor ki ne bu savaşları ne çevresel hakları koruyamıyoruz. Yani demokrasi işlemediği için doğaya bir hak atayamıyoruz. Demokrasi işleyemediği için kırılgan grupları koruyamıyoruz. Demokrasi işlemediği için büyümeyi sınırlandıramıyoruz gibi bir yerde. Ben demokrasiyi çok odak bir yere koyuyorum açıkçası. Siz bu oyun alanının dışına çıkmada, yeni bir şey yapmada demokrasiyi nasıl görüyorsunuz?
Ya tabii demokrasinin sağlığı ölçülebilir bir şey. Yani demokrasinin çünkü çok farklı formları var ve çok farklı modelleri var ve demokrasinin işlemesi için herkesin katılabildiği ve sadece oy verdiği değil ama gerçekten kararları etkileyerek günlük bir şekilde onu içinde kendisini dahil gördüğü, sadece yani bir şeyi seçip sonra sadece seçimler arası katılım göstermediği bir şey farklı bir noktaya varıyor. Çünkü günümüzdeki o modelde yani Sen bir vatandaş olarak çok daha katılımcı bir şekilde, çok daha dinamik bir şekilde demokrasiye katılmıyorsan ve demokrasiyle o politik sistemlerle ilişki kurmuyorsan, o zaman senin yerini global finansal sermaye alıyor. Çünkü o yapıyor. Onun lobi grupları işliyor. Yani Brüksel'de yani bütün milletvekilleri ve onların Avrupa'nın her ucundan gelen milletvekilleri ve onların danışmanları, çalışanları falan topladığın zaman oradaki lobicilerden çok daha az. Lobicilik yapan yani firmaları temsil eden ve uluslararası sermayeyi temsil eden insanların sayısından çok çok daha az. Yani uluslararası sermaye çok daha etkili bir şekilde etkilemeye çalışıyor ve bu da tabii doğal bir şey yani onun etkilemeye çalışması. Çünkü demokratik kararlar onların getirisini ve onların sermayenin yani büyüklüğünü etkileyecek olan kararlar olacak ve onu etkilemeye çalışıyorsa o zaman halk ve genel paydaşlar, diğer paydaşların da etkilemeye çalışması lazım ve bunun içine dahil olması lazım. O yüzden maalesef vardığımız bütün noktalar hepimiz için bir iş yaratıyor. Hepimiz için bir sorumluluk yaratıyor. Kolay bir çözüm noktası yok yani. Bunu böyle yapalım. Bir şirketi şöyle tasarlayalım. Tamam, iş bitti. Bundan sonra bir hep regenerative ve distributive, sosyal ve ekolojik pozitif etki yaratacak olan bir firma haline gelecek. Ya da böyle yapalım. Demokrasi tamam, işleyecek kendi kendine. Sürekli böyle bir uğraşma modunda olmamız gerekecek. Ve sistem değişimi de öyle, demokrasiler de öyle. O yüzden benim için yani önemli, gittikçe özellikle yaşım ilerledikçe fark etmeye başladığım şey, düşünce tembelliğinden uzaklaşmamız gerekecek. Çünkü hiçbir kolay bir çözüm yok. Hiçbir işimiz bitmeyecek. Bir sonuç noktasına varmayacağız. Hiçbir böyle mükemmel oluşmuş bir sistem yok. Her zaman yani bir zayıf noktası var, sürekli bunu içine katkıda bulunacağız. Belli bir gerginlikler ya da belli bir mücadeleler olacak ekonomik alanda, politik alanda ve buna hazırlıklı olmamız lazım. Ve buna duygusal olarak da bir beklentimiz olması lazım. Bu yatırımı, kendimizden bir yatırımı yapabilmek için. Çünkü bu hale geldiğinde o zaman gerçekten de gereken kararlar ortaya çıkabiliyor. Ama biz bu alandan geri çekildiğimiz zaman, sendikalara katılmadığımız zaman, sosyal toplumsal örgütlere katılmadığımız zaman, siyasetle ilgimizi azalttığımız zaman ya da sadece onu bir at yarışı olarak gördüğümüz zaman, o zaman çok daha sağlıksız hale geliyor. Gereken kararlar verilmiyor ve bütün kararlar finansal sermayeye yani hizmet etme amacıyla yapılıyor. Ve bu kararların böyle yapılması hem ekolojik olarak hem sosyal olarak felaketlere yol açmaya başlıyor.
Evet, burada özellikle aslında dünyanın da gündeminde olduğu noktada hep şey konusunu konuşuyorduk aramızda. Özellikle benim çok hissettiğim noktalardan mesela ses çıkarma meselesi. Yani siyasi katılımın bir öznesi olmak, bana benzemeyen tüm grupların aslında sesinin çıkmasını sağlamak çok önemli. Özellikle ben erişilebilirlik, çeşitlilik, kapsayıcılık konularına çok çok kişisel bir ilgi duyuyorum. Ve erişilebilirlik bana şu bakış açısını kattı. Herkes bir arada olmadığı sürece asla bir başkasının yerine düşünemeyeceğiz ve onun için iyi olan şeyi ortaya biz getiremeyeceğiz. O yüzden devamlı olan bir ekonomiyi yaratmak istiyorsak herkes birlikte olmalı. Çünkü işte Türkiye'de erişebilir her şey diye aslında erişebilirlik üzerine çalışan bir sosyal girişimde de çalıştım da en basiti fiziksel erişilebilirlikte bir prizin doğru tasarlanmasının bile ne kadar önemli olduğunu görüyorum ki herkes o prizi, o fişi kullanabilsin. Bir fişten bahsediyoruz. O fiş için bile bir sürü insanla yan yana gelmemiz gerekirken ekonomide nasıl gelmemeyi konuşabiliriz? Bunun şaşkınlığını aslında yaşıyorum ve hep bahsettiğim beyaz yaş almış, işte bölgesine göre dini şey oturmuş, erkeklerin aslında yönetimine bıraktığımız bu dünyada sanki bu mekanizmayla oynarsak ve doğru adaleti getirebilirsek her krizin çözümünde asıl adımı atmış olabiliriz gibi hissediyorum.
Yani çok haklısın ve bunun başka bir yolunu da göremiyorum. Aynı zamanda bir küçük bir demokrasiyi yönetmiş birisiyim. Mesela Dünya Adli Ticaret Örgütü'nün yani her üyesinin tek oyu vardı. Yani orada genel müdürdüm. Orada Annual General Meeting'leri yönetiyordum. Yani genel toplantıları, oylama sistemlerini vesaire. Ve demokrasinin de aynı zamanda ne kadar karmaşık ve işte karışık bir şey olduğunu hissettim, gördüm. Bu da yani böyle bir ne bileyim yani her şeyi çözecek bir mekanizma değildi. Yani içinde ya da otomatik olarak çözüm yaratan bir şey de değil. İçinde bazen bazı şeyleri ilerletmek istedim ama karşı gelen insanlar azınlık olmasına rağmen kendi çıkarlarını biraz etkilediği için işte ona karşı gelindi, küçük politik oyunlar oynandı, farklı ülkelerden gelen oy sahibi olan insanlar, birkaç yüz kişilik, 400 kişilik oy mesela alanını düşünün. Orada küçük işte şeyler, işbirlikleri falan oldu. Yani bazı pratik şeyleri de engelledi bazen. Yani her açıdan mükemmel olan bir organizasyon modeli düşünemiyorum. Ama tabii ki toplumsal olarak bakıldığında demokrasiden farklı bir, daha iyi bir alternatif yok, olmayacak ve kendimizi aldatmamamız lazım bu konuda. Firmasal olarak yaptığımızda biraz daha derin düşünmemiz lazım. Yani farklı paydaşları katmak, onların gerçekten de mesela demin diyordum sana stakeholder capitalism, paydaşlık kapitalizmini eleştirirken mesela farklı paydaşları yönetim kurumuna dahil etmiyor. Bunu göremiyor bile, bunu ciddi bile almıyor. Sadece onların görüşlerini, onların çıkarlarını düşünmeye çalışıyor vesaire. Aynı zamanda bütün paydaşları da hemen demokratik bir şekilde koymak kolay da bir şey değil ve belki gereken bir şey bile değil. Orada önemli olan en güçsüz olan ve en az etkisi olan ama üstünü daha çok etki yaratabilecek olan paydaşlar. Mesela tedarik zincirindeki işçiler. Çok en az sesi olan, kimsenin görmediği, bilmediği şekilde çalışan ama o firmanın kararları onların hayatlarını, gelir seviyelerini tamamen belirleyen bir şey. Onların sesini bir şekilde orada temsil ettirmen lazım. Doğa da aynı bir şey. Doğayı kimse temsil etmiyor. Bir şekilde temsil ettirmemiz lazım. Ama bütün bir yani %100'lük bir demokratik kuruluş olarak da yani vizyon etmemiz de lazım değil bunu. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu belki bunu dinleyen insanlar diyecekler ki ne kadar utopik bir şey, böyle herkes her şey demokratik olsun, her kuruluş içinde binlerce sesler olsun, beraber karar verilsin. Yani bunun da yani çok kolay bir şekilde işlenmeyeceğini hem gördüm hem biliyorum. O yüzden bunu daha böyle yaratıcı bir şekilde tasarlamamız lazım ve bunu yani idealistik olarak bakmaktan daha ziyade pratik olarak o çıkarları nasıl temsil ettireceğiz ve önemli olan adımların atılmasının önünü nasıl açacağız şirketlerde?
Bu sanırım en önemli noktalardan bir tanesi. Yani demokrasi çok kıymetli, katılımcılık çok kıymetli ama bir de bir şeyin yürümesi de gerekiyor. Sanırım demokrasi ve katılımcılıktaki en zor şey de bu. Nasıl ilerleteceğiz? Özellikle Türkiye'de iki noktada bunu çok konuştuk. Bir tanesi orman yangınlarıydı. Yerel topluluklar çok acil, çok hızlı müdahale etmek istedi. Ama karar alma mekanizmalarındaki kapsayıcılık onları yavaşlatıyor mu, biz yavaşladık mı sorusu geldi. Benzer bir şey deprem döneminde de gördük. Burada sanırım en önemli nokta bu mekanizmaları oturtmak için kriz dönemlerini beklememek gerektiği. Aslında şu anda dünya genel bir krizin içerisindeyken sosyal ve çevresel anlamda her yeni günde bunun hazırlıklarını yapıyor olmamız gerekiyor. Sanırım ki bir kriz anında patlak verdiğinde ne yapacağımızı biliyor olalım. Sanırım karar alma mekanizmaları ile ilgili en kritik nokta bu. Aslında bu bölümün en sonunda size biz bir çemberin içine sıkıştırıldık. Bir tarafında işte green growth, paydaş kapitalizmi gibi gibi reimagine kapitalizm gibi bir yanı var. Bir yanında da hala bu çember içinde kalan etki yatırımı, B Corp verifikasyonlar var. Ve burada bir paradigma kaymasına, bir geçişe ihtiyaç var ki biz donata geçebilelim mi? Aslında konuşalım gibi bir yerden bakıyordum. Aslında buna epey cevap verdik. Ama son olarak bununla ilgili ne yapmalıyız? Yani bu paradigmanın dışına nasıl çıkabiliriz? Bu çemberin dışına çıkmak için neye ihtiyaç var sizce?
Yani bunun esas içinde bir sürü adımlar var, bir sürü bakış açıları var dediğin gibi ama bir tane örnek vereceğim. Çünkü daha geçen fark ettim. Mesela biz farklı işletmelerin örneğini verirken iki tane önemli olan var. Yani çünkü insanların iyi bildiği markalar özellikle Avrupa'da ve aynı zamanda ilginç tasarımlar ortaya koyan organizasyonlar ve biliyorum üçüncü bölümde daha derin bir şekilde gireceğiz bu enterprise design konusuna. Ama şeyi fark ettim. Tony's Chocolate Earning çok hızlıca büyümüş olan bir sosyal işletme ve diğeri de Faith in Nature. O özellikle İngiltere'den çıkmış olan ilginç de sabun vesaire üretici olan bir marka. İkisinin de web sitelerine baktığımda ve onların kendileri nasıl anlattığını, kendi ana amacını nasıl anlattığını baktığımda şunu fark ettim. Tony's diyor ki make 100% slave free the norm in chocolate. Yani diyor tamamen köleliği yok etmek istiyor özellikle kakao üretiminde. Kendisiyle ilgili değil, sistemle ilgili bir amaç. O sistemik değişimi nasıl yapabiliriz diyor ve Bizim amacımız o sistemik değişimi yaratmak için sürekli adapte olmak. Kendi markamızı, üretim modelimizi vesaire. Kendisiyle ilgili değil. Bu çok çarpıcı bir şeydi. Faith in Nature'a bakıyorum. Ve Faith in Nature diyor ki, "We are the first company in the world to give nature a voice and a vote, but we don't want to be the last." Yani doğaya yönetim kurumunda ses veren ve oy veren ilk şirketiz dünyada. Ama en son olmak istemiyoruz. Yani doğaya yönetim kuruluna dahil etmeye çalışıyor diğer firmalar. Yine kendisiyle ilgili değil. Esas diğer başkasını ve sektörünü etkileme amacıyla başlayan bir amaç. Bu çok çarpıcı geldi bana ve çok ilginç bir belki bir kısa bir sınav gibi bir şey. Yani sen bu sektörde özellikle iş dünyasındaysan tamam kendini değiştirmen lazım. Bu çok önemli bir şey ve özellikle işte sosyal satın alma vesaire bu konularda çok kritik. Ama esas amacın sistemi etkilemekse ve diğerlerini başkalarına etkilemekse ve buna katkıda bulunabilmek için ben ne yapabilirim, ne olmalıyım sorusunu soruyorsan o zaman çemberin dışına çıkabilmek için gerçekten yeni bir model ve yaklaşım sunduğundan daha emin olabilirsin.
Bu sanırım çok önemliydi. Elinize çok teşekkür ediyorum size. Hakikaten burada bunun deneme yollarını görmek, farklı şekilde keşfetmek, yanılmak ve bunun dışının da mümkün olabileceği yönünde adımlar atmak çok önemli ki işte Tony Chocolate aslında Avrupa'da bildiğim kadarıyla ilk onda da tüketilen çikolatalar arasında epey iyi bir kar marjının da olduğu bir noktada. O yüzden bunu hep Türkiye'de de bu örneği veriyorum. Yani bir çikolata amacını bir çikolata markası olmaktan çikolata endüstrisindeki sorunları çözen bir çikolata markası olmaya taşıdığınızda sanırım çemberin dışına çıkmaya başlıyorsunuz ve bu bana çok iyi geliyor. Aslında bu iki bölüme de baktığımda eski ekonomi, yeni ekonomi, yerine konulanlar çemberin dışına çıkmakta çok bütüncül bir resim çizmiş olduk. Ve aslında bu mini serinin son bölümünde de biraz daha 5 tane kilit noktaya daha detaylı da odaklanacağımız ve aslında kümülatif bir bence yol haritası sunacağımız için de ben çok heyecanlıyım. Tekrardan bu bölümde de benimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Ekin.
Aslında bu mini iç seri denememizin de ikinci bölümünü tamamlamış olduk ve Erinç'le birlikte aslında üçüncü bölümde de biraz daha dönüşümde 5 kilit noktayı ve bir sistemi daha degeneratiften regenerative ve daha dağıtıcı bir yere nasıl taşıyabileceğimizi 5 önemli kilit noktada tartışacağız ve bu üçüncü bölümün sonunda da umuyorum ki aslında dünyaya yönelik bir dönüşümde odaklanmamız gereken ana stratejinin hepsine sahip olacağız. O yüzden bu 3 bölümlük denemede de bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Haftaya daha heyecanlı bir tartışmada görüşmek üzere.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.